Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Zihin Okulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Meda İmanık'la bugün yine başka bir programda sizlerin huzurunuzdayız. Hocam, geçenlerde bir yeni 2019 yılı istatistikleri yayınlandı. TÜİK verileri yayınlandı. Yine evlenme ve boşanma istatistiklerimiz, evlenme hızı, boşanma hızı, İlk evlenme yaşı, biraz bu istatistikleri yorumlasak, bunun üzerinden evlilikle ilgili, aileyle ilgili teorik ve pratik çalışmaların biraz niteliğine ve niceliklerine baksak, bu istatistikler nasıl yorumlamalı? Boşanma çok artıyor mu? Büyük bir boşanma dalgası mı bizi bekliyor? Ya da bunun içinde miyiz? Biraz bu konularda...
Evet.
Ne söylemek istersiniz? Bu istatistikleri nasıl yorumlayalım?
Şimdi Feyzullah, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri bir şey, ailenin değişimini teyit ediyor. Daha önceki yıllarla uyumlu. Türkiye'de aile yapısında değişim var. Aslında bütün dünyada olan değişimin Türkiye'ye yansıması bu. Batı'da 20-30 yıl öncesinde daha güçlenen, yani son 50 yıldır devam eden, o modernleşme dediğimiz şey, belki 70'li yıllardan beri devam eden, o bariz açığa çıkması Batı'da 70 yıldır. Türkiye'de artık kendini iyice gösteriyor. Bir nevi geç modernleşme yaşıyoruz. O Batılı yaşam tarzının parametreleri, o dünyaya yayılan şey Türkiye'de artık kendini iyice hissettiriyor. Bu hissettirmenin birkaç şeyi var, parametresi var. Her zamanki gibi aile küçülüyor. Büyük trendlerden bir tanesi o. Bir hanede yaşayan aile kişi sayısı azalıyor. Yani büyük aileden çekirdek aileye, çekirdek aileden artık tek ebeveynli ailelere geçiş. Hani hala çekirdek aile baskın form. Diyelim ki işte 50 yıllarda geniş aile baskın formdu. 2000'li yıllarda şimdi halen de çekirdek aile baskın form. Ama çekirdek ailenin de çözülme sürecindeyiz artık. Aile yapısında bir değişme oluyor. Bir hanede yaşayan insan sayısı giderek düşüyor.
Bu değişimle hocam, yani dediniz ya, modernleşme bir anlamda bize Batı'dan gelen bir şey gibi, etki gibi de burada işte ekonomik durum, refah, o modernitenin içine neler girecek?
Yani şey, gelişmişlik. En büyük şeyi bir anlayış, yaşam anlayışı. İki, ekonomik parametreleri. Yani çünkü bu bir paket. Bak, pakette aile yapısının şeyi var. Küçülmesi var. Kadını doğurganlık oranında düşme var. Evlenme yaşlarında giderek yükselme var. Şeyde evlenme oranlarında düşme var. Boşanma oranlarında artış var. Ve yaşlanma yaşam süresi,
ortalama yaşam
süresi uzuyor. Yaşlı toplumdaki yaşlı sayısı, nüfus yaşlanıyor. Yani bu 6-7 tane parametre paralel işliyor.
Evet.
Bu toplam paket. Yani bir anlayışla beraber bir kısmı zihinsel, bir kısmı ekonomik. Çünkü yaşam, diyelim ki iki kişinin birden çalışıp çocuğuna göre ayarlanmış durumda. Yani şu anda Türkiye'deki bir ailenin geçim yapabilmesi iki kadın ve erkeğin beraber çalıştığı. Yani bir haneye birden fazla gelir olması gerekiyor ki yaşam standartı devam etsin. Asgari ücretin işte 2300 lira civarında olduğunu varsayarsak 2300 lirayla geçim mümkün değil.
Eğer eviniz kira ise bir kişinin daha çalışması neredeyse elzem.
Tabii, kaçınılmaz. Zaten sistem aslında teorik olarak buna göre ayarlanmış durumda. İsteyerek oluşmuş bir şey değil. Yani böyle, ekonomik güç böyle ve bunun ötesindeki o refah toplumuna geçemiyorsunuz. Şimdi böyle olunca kadının doğurganlık hızının, kadının istihdamı da artıyor. Çalışma ortamı da mecbur artıyor. Artınca da kariyer iş şeyinde zorluğunu yaşayan bir kadının doğurması beklenmez. Artı çocuğun değeri de değişti. Çocuk artık bize yardımcı olacak bir unsur değil de sevgisi adına var olan bir şey. Mecburen, doğal haliyle bu şeyin, doğurganlık hızının düşmesi kaçınılmaz.
Kentselleşmenin de bir getirisi.
Kentselleşmenin getirisi, şeyden kırsaldan şehre göç. Bu bir paket. O trend oturdu Türkiye'de. Şimdi 60'lı yıllardan itibaren boşanma oranlarımız adım adım artıyor. TÜİK'in yeni verisi, boşanma oranlarımızın artması. TÜİK veriyi şöyle yapıyor. 1000 kişilik bir nüfusta, yani bir yerde 1000 tane kişi yaşıyorsa, burada kaç tane boşanma oluyor? Hesabı öyle yapıyor. 1000 kişide diyelim ki son 2010 yılında 1.62 iken, bu 1.88. Yani son 10 yıl öncesinde 1000 kişinin yaşadığı bir yerde 1.62 boşanma varken şimdi 1.88 boşanma var. Bunu yeni, yani 1 milyonluk bir şehre vurduğunuz zaman bayağı bir faz boşanma miktarında
180 binler falan olacak.
Tabii ciddi artma oluyor. Şimdi aynı şey evlenme miktarlarında da, diyelim ki 2010 yılında 7.97 olan 1000 kişideki bir nüfusta her yıl 7 tane evlenme, 7.97 evlenme, 8 evlenme oluyorken şu anda bu 6.56'ya düşmüş durumda.
Son yılların en düşük sayısı diye ben de haberlerde görmüştüm.
Yani trend öyle. Bir önceki yılda bir öncekine göre düşüktü. Önceki yılda öncekine göre düşüktü. Bu bir trend. Bu trend 10 yıllık bir trend değil yalnız. Türkiye'deki bu trend 50 yıllık. Hatta 70 yıllık bir trend. Yani 60'lı yıllardan itibaren 60 senelik bir şey.
Evet.
Düzenli olarak bu değişiyor.
Evet.
Yani son 10 yılın 20 yılın bir trendi değil. Hala ama diyelim ki evlenme oranımız Batı ile kıyaslarsak hala yüksek. Mesela TÜİK'in verilerinde Batı ülkeleriyle olan şey, diyelim ki Litvanya bizden yüksek, Romanya bizden yüksek. Türkiye Avrupa içerisinde hala evliliği seven ülkelerden biri. Belki nüfusumuzun genç olmasıyla da ilgili bir şey. 7.1 mesela. Diyelim ki 1000 kişilik bir nüfusta Avusturya'da evlenme oranı 5. Yunanistan'da 4.
Bakıyoruz mesela, sonlara bakalım. Slovenya 3.
Slovenya 3. İtalya 3.2.
Evet.
Bu ne demektir? Türkiye hala görece, yani o batıdaki, dünyadaki trende girmiş durumda. Ama hala o trendin öncüsü değil.
Evet, ve evliliğe bakış açımız çok olumlu.
Hala olumlu. Hala olumlu. Şey değil hani, dünya geneline göre kıyaslarsak halimiz kötü değil.
Evet.
Ama önemli olan bu, o değişim trendinin. Mesela değişim trendinin en bariz gözüktüğü şey evlenme yaşları.
Evet hocam.
2001 yılında bir kadının ortalama evlenme, ilk evlenme yaşı 22.7 iken bu oran 2019'da 25.
25 olmuş.
Yani 22.7, evet. 2 nerede? 2 yıldan daha fazla. Yani 2 yaştan daha fazla.
Evet. 2
direkt yükselmiş. Kısa zamanda aslında, 2000 son 20 yılda bu trend, 60'lı yıllarda alsaydık rakam muhtemelen 19'larda falan.
Evet. 18-19'larda. 19'larda, 20'lerde olacaktı.
Erkek şeyi de, trendi de devam ediyor. Erkeklerde de 27.9'a çıktı.
26'ymış 2001'de.
Evet. Kadınlarda da bariz, evet, 2 nokta yükselmiş. Şimdi bu trend aslında hala batıyla kıyaslarsak gerideyiz. Avrupa ortalaması 31-32. Bazı İskandinav ülkelerinde erkeğin ilk evlenme yaşı 35'in üzerinde.
Yani ortalama olarak 35'e kadar neredeyse bekar kalıyor.
Tabii.
Kuzey Avrupa ülkesinde bir erkek.
İlk evlenme yaşının yükselmesi. Şimdi bu tabii problem, şöyle problem. Bu bir paket. Şimdi bu şu anlama gelmiyor. Diyelim ki işte ilk defa 38'inde, 35'inden sonra evlenen bir kişinin ilk cinselliğini 35'inde yaşadığı anlamına gelmiyor. Batı'daki bu paket o zaman böyle bir nevi evlilik öncesi birliktelikler, kısa süreli ilişkiler, tekrarlayıcı yaşanıp bırakılan, terk edilen ilişkiler yumağı, ardışık seri ilişkiler dediğimiz bir trende sebep oluyor. Şimdi bu bizim kültürel, bu yaş yükselmesinin dramatik şeyi bizim için aslında önemli. Mesela muhafazakar kültürde büyük bir çıkmaz yaratıyor bu. Niye yaratıyor? Şimdi muhafazakar kültürde evlilik öncesi cinsel ilişkide hoş karşılanmadığı için cinselliği erken yaşta başlayan duyguları insanların neredeyse diyelim ki bir 15 yıl cinsellik yaşamadan ama cinsel arzularının bedenin etkisi altında kalmalarına sebep oluyor. Bu da bir dizi bir sosyal probleme sebep oluyor.
Yani bunu bir şekilde yönetmeleri gerekecek, bastırmaları gerekecek çünkü yaşayamıyorlar. Evet. Yani bu gerilimi 15 yıl taşımaları gerekecek.
Bu kolay bir şey değil. Bu trend, hani ailedeki bu değişim trendi Türkiye'yi etkilemeye devam edecek. Yani bu trendin içine girdik. Kalıcı olarak girdiğimizi artık söyleyebiliriz. Yani bu trend devam ediyor. Bundan sonra da edecek. Acayip dramatik tak diye bir şey yok. Mesela Batı ülkelerinde olan böyle bir dönemde böyle pik gibi acayip hızlı bir artış henüz yok ülkede. Ama bunların beklentilerimiz, bütün sosyal bilimcilerin ortak bilgisi şeyi aile yapısındaki bu değişim olacak. Bunun nedeni nedir sorusu toplumda tartışılan bir mesele haline gelmiş durumda. Bunun meselesi, benim kanaatim bunun İstanbul Sözleşmesi veya benzeri böyle bir iki etkinlikle şeyle ilgisi yok. Yani bununla izah edilebilecek bir şey değil. Çok 60 yıllık, 70 yıllık büyük bir dalganın gelişi. Mesela enteresan, Türkiye'de genel olarak dindarlık etkinliği de toplum genelinde azalıyor. Hala baskın formda ama diyelim ki işte düzenli oruç tutma istatistiğinde de bir ılımlı da olsa bir değişim var. Düzenli diyelim ki zekat verme
namaz
şeyinde de bir değişim var. Bu büyük bir paket.
Evet.
Modernleşme rüzgarının birkaç yüzyıllık olan şeyin sonucu gibi görünüyor. Son yüzyıldaki büyük etkisi, bizde de bunun geç hali devam ediyor.
Evet.
Şimdi problem şu, iki tane büyük problem soru sorulabilir burada. Bir, bütün bunlar böyle korkulacak şey mi? Yoksa yani korkulacak bir şey değil. Hayat boyu değişim her zaman oldu. Şimdi de değişim oluyor. Dert etmeyin. Böyle bir tartışma yapılabilir. İkinci şey, buralardan diyelim ki bir şeylerden memnun değilseniz, değişim istiyorsanız, sosyal politikalar dediğim şey bu.
Nasıl geliştireceğiz?
Sosyal politika denen şey şu. Toplumda daha büyük dalgalar tarafından oluşturulan eğilimlere karşı müdahale etme, yön verme. Bu kendiliğinden toplum şuraya doğru gidiyor. Birileri bunu düşünüyor, diyor ki bu gelişmeyi bir gelişme değil, hayra bir gelişme değil. Çünkü her zaman hayra gelişme değildir. Yani olan şey her zaman iyidir denemez. Yani boşanma trendleri oluyorsa bunda bir vardır bir hayır demek zor. Bunun bir takım sonuçları var. Şimdi diyelim ki boşanmayı, ilk evlenme yaşlarının yükselmesini, bunları değiştirmek, müdahale etmek istiyorsanız bunu nasıl yapabilirsiniz? İki tane soru bu. Bunun bir etkili yolu var mıdır? Ve varsa etkin olan şey nedir?
Yani hangi faktörler bir etkiliyor? Yani önce soru şu anladığım kadarıyla. Bir, bu değiştirilmesi gereken, yani önlenmesi gereken bir şey mi? Ona karar verdiniz.
Evet, endişelenecek miyiz?
Endişelenelim mi?
Yoksa bunlar yani oldu, hayat bu, değişiyor. Bunlar da değişiyor. Yani boşanma oranının artmasını dert etmeye gerek yok. Ailenin küçülmesini dert etmeye gerek yok. İşte evlenme yaşının yükselmesini dert etmeye gerek yok. Yaşlanmayı dert etmeye gerek yok.
Sizin cevabınız ne olur bunlara?
Bence
tek.
Bunlar bence problem. Yani ben bunları böyle eyvah mahvolduk düzeyinde olmasa bile ne var ki bunlarda diyen tarafta değilim. Yani bir nevi batıda şöyle bir şey oluşuyor. Yani bir şey kaçınılmazsa vardır bunun sosyolojik bir anlamı. Bununla da mücadele edilmez. Yeni halde uyumun yollarını arayalım. Veya her değişimin mutlaka hani bir sıkıntı yaratacağını, fazla gelenekselci yaklaşımlar. Şimdi benim kanaatim şu, büyük trend vardır, büyük bir akış vardır. Nasıl boğazda, boğazı bilenler şunu bilir, yüzmeyi bilenler, boğazda yüzenler. Bir boğazın genel bir yönü vardır. Karadeniz'den Marmara'ya doğru akar. Lodos olursa tersten akıntı olur. Ama boğazın içinde iç akıntılar vardır. Genel yön kuzeyden güneye doğru, Karadeniz'den Marmara'ya doğrudur. Ama boğazın içerisinde böyle yer yer ters akıntılar vardır. Aslında toplumlar da öyledir benim kanaatim. Büyük trendler vardır ama küçük sosyal gruplar içerisinde başka trendler de olur. Mesela farklı trendler yaratılabilir. Çünkü mesela bence biraz önce şey muhabbetini yaptık ya, yani muhafazakar kesim için daha zor bu iş. Evlilik yaşlarının büyümesi. Niye? Diğer paketin içerisinde o tolere edilebiliyor. Nasıl tolere edilebiliyor? O bir paket. Yani 14-15'inizde cinsel yaşantınıza başlıyorsunuz. Bir seri cinselliği yaşıyorsunuz. İşte 40'lı yaşlarda, 35'li yaşlarda evleniyorsunuz. Şimdi bu biz bir takım değerleriyle problemliyse, bu insanlar da bu trende girmişse, bunların ayrı trendler oluşturması gerekir. O paket, çünkü o paketin diğer unsurları içerisinde onlar belki, o da bir problem ya. Yani şöyle bir problem. Batı'da aklı başındaki herkes şunu söylüyor. Kardeşim tamam da hani erken artık evlilik dışı ilişki var da beraber yaşamak da boşanmak gibi bir sorun yaratıyor. Bir takım ülkeler artık beraber yaşamaya yip ayrıldığınız zaman boşanma hukuku oluşturuyor. Bunlar da ayrılmak gibi bir güçlü bir psikoloji şeyi oluşturuyor. Pek de öyle ideal bir model değil. Yani Batı'nın geldiği bu modele peki de böyle sosyal bilimciler açısından acayip keyifli bir şey denemez. Çünkü sosyal refah müdahaleleriyle bunları değiştirmeye çalışıyorlar. Mesela Batı ülkeleri doğurganlık oranlarını arttırmaya çalışıyor. Niye? Yaşlı nüfus giderek doğurganlık oranları düştüğünde bunu bir hatta tehlike olarak görüyorlar.
Yaşlı nüfusa bakacak genç nüfus lazım çünkü o eksik, o yok.
Evet, yani soyumuz ortadan kalkacak korkularına kapılmış. Bunu ideolojik olarak şey yapanlar da buradan şey çıkarıyor. Yani faşist korku ve faşist bir söylem çıkartıyor. Demek ki problem var, görülüyor. İster devlet yetkilileri, ister daha ideolojik grupları açısından bir problem var. Boşanma, yani biz bir terapistiz. Boşanmanın o kadar da keyifli bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Tamam, bazı çiftlerin gerçekten boşanması gerekiyor. Boşanması boşanmamalarından daha iyi. Ama gereksiz boşanma oranları. Çünkü bir sonraki ev ilişkisinde de yaşayacağı türden olan şeyler için boşandığınız zaman boşanmanın getirdiği sosyal sonuçları göz ardı edemeyiz. Ağır şeyler. Bu sebeple hani benim kanaatim bu veriler insanlığın hayrına değil. Yani buna şöyle diyebiliriz kardeşim. İnsanlık tarihi boyunca enfeksiyonlar yayılmıştır. Bu da doğanın bir parçasıdır. Enfeksiyonlar yayılır. Ama diyelim ki işte şu dönemdeki veba salgının şu kadar insan öldürmüş olmasını doğal bir gelişme gibi desek iyi bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz. Koronavirüsün doğaldır bu, insanlık tarihinde olmuştur, yine olur. Türünden bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Yani buna karşı
önlem
bir şey.
Almalıyız.
Önlem almalıyız, bir şey yapmalıyız. Her şeyini yok edemezsek bile bir müdahaleden de durulamayız. Yani kendi haline kimse bırakıyor mu koronavirüsü? Yani şöyle diyelim, tamam kardeşim bu doğaya müdahale etmeye gerek yok. Bu insanlık şeyinin, dozda doğanın parçasıyız. Şeyler oluyordu. İnsanlık tarihi boyunca böyle salgınlar oluyordu. Bırakalım salgını, kendi halinde yaşasın, devam etsin. Ondan sonra da şey, yani bunu savunanlar olabilir ama insanlığın bunu savunmadığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün bunu savunmadığı açık. İnsanların yaşadığı şeylerle de bunun pek bir sürdürülebilir bir şey olmadığı açık. Aynı şey aslında aile anlamındaki değişimlerde de böyle.
Hiçbir şey yapmadan öyle oturup izleyemeyiz.
İzleyemeyiz. Yani bunlar, bu gelişmelerin bir kısmı hayra ilamet şeyler değil.
değil.
Özel... Bir de doğallığında da oluşmuş şeyler değil. Yani sen kapitalizm üretiyorsun. İnsanları yaşam biçimini değiştiriyorsun. Daha fazla çalışmaya itiyorsun.
Zorlaştırıyorsun.
Parayı belli yerlerde topluyorsun. Para belli yerlerde toplanıp topluma yayılmayınca insanlar daha fazla daha uzun saatler çalışmak zorunda kalıyor. Daha fazla daha uzun zamanlar çalışınca kim çocuk büyütecek? Çocuğa kim bakacak? Belki insanlar dünyayı değişik kursaydık bu trend olmayacaktı. Yani kapitalizm düzeni böyle olmasaydı insanlar diyelim ki daha refah içinde yaşamış olsaydı, daha az saatlerle daha makul çalışma saatleri içinde olsaydı çocuk doğurma oranları bu kadar dramatik düşmeyecekti.
Düşmeyecekti. Dolayısıyla hani Avrupa'nın bugün bir sürü aldığı önlem var. Onları da hocam aradan sonra konuşuruz. Biz de hani bu öyle durup izlenmesi, seyredilmesi ve hiçbir müdahale edilmemesi gereken bir şey değil. Bazı şey konularıyla başa bela dediniz. O belaların ne olduğunu hem konuşuruz hem Avrupa'dan belki işte neler yapıyorlar diye dış dünya nasıl önlemler alıyor. Bizde neler yapılabilir? Çalışmalar yeterli mi? O hem teorik hem pratik biraz bu konuları ele almaya çalışalım. Aradan sonra kıymetli dinleyenler kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Zihin Okulu'nda istatistikleri konuşmaya, onun anlamı ve bize neler anlatmaya çalışıyor, neler söylüyor, bizi bekleyen bir tehlike mi var, eyvah ne oluyor düzeyinde miyiz, yoksa ya olur kendi haline bırakalım, neyse o, bir sıkıntı yok diyen tarafta mı olmalıyız, bunun anlamı ne, nasıl tırnak içinde belalar bizi bekliyor olabilir, değiştirilmesi ya da müdahale edilmesi gereken taraflar ne gibi konuları konuşmaya başlamıştık aradan önce. Aradan önce hocam bu hani biraz da kapitalizmin, biraz o çalışma hayatının zorlukları, uzun süreler çalışma vesaire, bunun aileye etkisi. Dolayısıyla evlenme yaşından tutun boşanma, yaşam süresi etkileri ve toplumsal düzeyde ve psikolojik düzeyde etkilerinden bahsetmeye başlamıştınız. Oradan alırsak eğer neler söylemek istersiniz?
Yani benim kanaatim bu gelişmeler hayra alamet değil. Yani tamamen büyük değişimleri sosyal politikalarla değiştirebilmek pek mümkün değildir. Ama denetleyebilmek, yönlendirebilmek, zararlarını azaltabilmek, kısmen pozitif şeylere dönüştürebilmek de mümkündür. Bu anlamda sosyal politikalar denen şey gereklidir. Sosyal politikalar yalnız sosyal politikalar meselesinde, yani bu büyük trendlerde etkili olan şeyler gerçekten nasıldır ve nasıl yapılabilir? İşte buralarda bir kapasite gerekiyor. Yani bir sosyal politika uygulayabilmek şimdi kolay bir iş değil. Bence diyelim ki uzaya bir uydu göndermekten daha zor. Uzaya uydu göndermenin biraz ekonomik gücünüz varsa teknik bilgisini bulmak ve bir mühendis grubuyla bunu bir şekilde yapmak daha mümkün gibi gözüküyor. Ama sosyal değişimlere bu düzeyde müdahale edebilmek çok kolay bir şey değil. Çok fazla. Bir, çok büyük akıllar gerekiyor. Yani sosyal bilimlerde gelişmiş, iyi kurumsallaşmış, güçlü politikalar üreten ve güçlü politikalara da uygulama potansiyeli olan bir büyük kurumlar, büyük akıllar gerekiyor. Kesinlikle iddia ediyorum, bir uzaya gidecek bir uydu yapmak derinlikli ve uygulanabilir sosyal politikalar yürütmekten daha kolay. Ve bu anlamda Türkiye diyelim ki kapasitesini geliştirmekle beraber hala sosyal politikalarda bu derinlikli şeyleri geliştirme aşamasında, bunun için mücadele eden bir ülke ama henüz yeterli potansiyele gelebilmiş bir şey değil. Bazı şeylerde başarılıyız. Diyelim ki Türkiye son dönemde, son 20 yılda alt sosyoekonomik böyle yoksulluk, derin yoksulluk denen toplumsal tabakayı gerçekten azalttı.
Yani o sosyal yardımlar meselesi, evet. Sosyal politikalar işte maaş, engelli evet. Maaşlarıyla, evet. Yaşlılık maaşları.
Bir şekildeki zor durumdaki o ailelere gidebilecek kaynak miktarı yarattılar. değişik yollardan.
Çeşitlendirdiler.
Çeşitlendirdiler. Yani yaşlısına bakmaktan, özürlüsüne bakmaktan, şu maaşı almaktan bir şekilde bir sosyal devlet olmayla ilgili alt şeyi başardık gibi gözüküyor. Ama diyelim ki çocuk doğurma oranlarımızı etkileyebilecek bir şey yapmış değiliz. İşte ya yaptığımız şeyler bunu etkilemeye yetmiyor. Söylem düzeyindeki bir şey yetmiyor. Yani daha fazla çocuk doğurmaya teşvik etmenin, sözlü söylemini yapmanın bir zararı yok. Ama tek başına bu yetmiyor.
Avrupa'da peki hocam mesela bu sosyal politikalar aslında ona yetiyor mu? Ya da acaba etki ediyor mu? Çocuk başına 800 işte euro, 1000 euroya kadar çıkan yardımlar, anneye uzun ücretli izinler, part-time çalışma imkanları. Ya
Avrupa'ya belki acaba şöyle,
o trend,
yani o trendi durdurmaya yetmediği açık. Hani insanlar o işlemler eğer işe yarasaydı o zaman Avrupa'daki trend niye böyle devam ediyordu denebilir. Ama belki soruyu şöyle sormak daha mümkün. Bunlar olmasaydı ki Avrupa'daki evet, trend nereye giderdi?
Nereye giderdi belki?
O daha büyük soru. Yani mesela Amerika boşanma oranlarını durdurdu. Yükseldi. Hani de, hocam durdurduğu noktada öyle bir yerde olmuş. Durdurdu ki. Hani ne diyeyim yani orası böyle çok durdurulacak bir nokta mı desen haklısın. Yani şimdi diyelim ki 40 yıllık bir evlilikte %50'sinin boşandığı bir noktada durmuş olması durdurmak sayılır mı? Sayılır bilemem ama durdu. Yani Amerikan boşanma istatistikleri son 10 yıldır artmıyor. Hı hı. Bizimki artıyor.
Bizim artmaya devam ediyor.
Ama bizim tabii hani onların olduğu halden çok daha düşükteyiz. Biz şimdi 1.8, 1.9 muydu?
Boşan
bir binlik şey. Amerika'da 1.5.4 falan. Hı hı.
1000 kişiden 5'i o bir yıl içerisinde.
Bir yıl içinde yani 1000 kişinin yaşadığı bir yerde 5.5 boşanma oluyor.
Ciddi bir rakam.
Ciddi bir rakam.
Tabii tekrar evlenmeleri de yüksek. Mesela Litvanya'da demiştiniz, baktık istatistiklere. Evlenme hızı da mesela Litvanya'da yüksek. Evlenme oranları da yüksek. Boşanma da yüksek. En yüksekine neredeyse Litvanya ama en evlenmede de yine Litvanya.
Ki herhalde boşanıp yeniden evleniyorlar.
Yani o evlilik kurumuna inanç devam ediyor anlaşılan.
Dünyanın Amerikalılar evlenmeyi seviyor. Yani Avrupalılar biraz daha sinik ama Litvanya özel bir durum olabilir onu. Kez düzeyinde bakmak lazım.
Evet. Yani Avrupa bir anlamda önlem almaya çalışıyor. Boşuna çalışmıyor değil mi? Bu kadar kaynak ayırmıyor. Hani biz bela derken yani biraz kontrol edilmesi, değiştirilmesi, müdahale edilmesi gereken Avrupa bunu yıllardır yapmaya çalışıyor. Boşuna da yapmıyorlar. Bu kadar kaynak ayırmıyorlar. Neden?
Yani çünkü bu insan gücünün zayıflamasına, toplumsal sorunların oluşmasına neden oluyor. İnsanlığın aileden daha önemli kurabildiği bir kurum yok. İnsanlık tarihi boyunca en güçlü kurum da aile. Daha yani diyelim ki kurum ne demek? Yani aile, kabile, şehir devleti, şirket. Ne devam ediyor? Diyelim ki devlet şeyleri. Hala dünyanın her tarafında olan, değişmeyen en güçlü organizasyon aile. En gönüllü. İnsanlığın temel örgütlenmesi aslında aile. Hala aile.
İşte bir Amerikalı %50 boşanacağını bildiği halde böyle bir ortaklığa girebiliyor. Normalde bir şirket olsanız girmezsiniz. %50 iş yürümeyecek deseler size yatırım yapmazsınız. Ama evliliği yapıyoruz gönüllü olarak.
Evet.
Çünkü insan mutluluğunun sizin de dediğiniz gibi en önemli göstergelerinden biri yine aile ve eş ilişkileri.
Sosyal politikalarda yani bir bu sosyal politika metinleri var. Bir baş etmeye nasıl oluyor? Diyelim ki böyle bir durumdasınız, ne yapacaksınız? Yöntemlerden bir tanesi birileri sosyal politikalar metinleri oluşturuyor. Eylem planları gibi. Bunların bir kısmı böyle yazan profesyonelleri var. Bir kısmı cut copy, kes copy yapıştır şeklinde. Bir kısmı bayağı kağıt üzerinde olan şeyler. Ama yine de bir eylem planına sahip olmak iyi bir şey. Ama böyle özellikle batılı bu işi meslek edinmişler, doğulu veya Afrikalılara bol bol eylem planı satıyor. Bunların bir kısmı da pek yerel değil. İç kaynaklardan da oluşturulmuş, içeriden oluşturulmuş bir talepten ziyade dışarıdan gelen bir şey gibi. Çok yürümüyor. Yani bir onu hazırlamak da bile bir kapasite istiyor. Diyelim ki bir eylem planı. Şimdi mesela diyelim ki çocuk çağı travmalarının önemli olduğunu gören ve buna çocuk travmalarını azaltmayı hedefleyen insan gücünü hedefle aşağı yapmak için bir eylem planı yazabilmek.
Çok kapsamlı bir iş.
Kapsamlı bir şey. Şimdi ikinci şey, müdahale edeceğiniz şeyler böyle bir takım parametreleri etkile ederek şey yapıyorsunuz. Ne gibi? Diyelim ki aileyi desteklemek istiyorsanız aileye paranın girdisini arttırıyorsunuz mesela. Çünkü aile belli bir ekonomik düzeyin altında kaldığı zaman kendi içinde sorunlar yaşamaya başlıyor. Ya baba çok çalışmaya başlıyor, ikinci iş yapıyor. Ya anne de çalışıyor, çocuklar uzun çalışıyor. Çocuklar ihmal ediliyor. Şimdi annenin de çalıştığı bir işte en azından part time çalışabilse, daha zamanlı çalışabilse, aileden iki kişinin de çok uzun saatler çalıştığı bir şeyle aile mümkün olmuyor.
Çok zorlanıyor büyük
handikap. Açık ve net. Hem kadın hem erkek uzun saatler çalışıyorsa, sert bir kariyerle uğraşıyorlarsa, burada çocuklar çok zor durumda kalıyor.
Hani kariyeri geçtik, geçim derdi, yani fakirlik meselesi. Geçinememek de
yani
bir
kadın
mutsuzluk.
Diyelim ki İstanbul'da asgari ücretli bir yere sabahın 6'sında otobüse binip işte gidip akşamın geç saatine kadar ekmek parası için mücadele ederek gelip ondan sonra ev işleri yapıp bir çocuk yetiştirmeyi nasıl yapacak? Yani süper kadın falan gibi bir şey bu.
Evet.
O yüzden bir takım sosyal politikalar aslında ailenin sosyal ekonomik olarak desteklenmesi. Çocuklara bakım, destek verebilecek sistemlerin oluşturulması, aile yapısını koruyacak mimari ev dizaynlarının bile ona göre yapılması gibi bu türden böyle büyük ekonomik, mimari kurum organizasyonları, kreş benzeri, iş yerlerinin aile dostu olması gibi böyle daha büyük bir paket lazım. Türkiye'nin burada gelişmesi gerekiyor. Üçüncü müdahale şeyi, daha diyelim ki eğitim içerikli modeller. Eğitimle müdahale. Bizim bu programda sıkça dile getirdiğimiz şey, aileyi değişimini istiyorsanız, daha toplumsal katmanlara kadar uyabilen workshop, atölye tarzında eğitimleri toplumsal katmanlara yaymanız lazım. Evet. Belli sayıdaki eğitime.
İşte boşanma oranlarına etki etmek istiyorsak gerçekten hani toplumsal düzeyde bir doğru eşi bulmasını hani bu yönde desteklemek kişiyi. Olabildiğince iyi seçim yapabilmek, iyi eşleşmek. Sonrasında evliliği sürdürülmesini kolaylaştıracak becerileri kazanmasını sağlamak.
Çocuk yetiştirirse çocuk yetiştirme nasıl becerisini, evet, arttırabilecek eğitim tarafını oluşturmak.
Çünkü çocuk sahibi olmaktan da artık biraz tamam ekonomik ya da çalışma şartlarıyla beraber şunu da çok sık duyuyoruz sanki yani korkmak, çocuk sahibi olmaktan hani çok klişe tabirle bu dünyaya çocuk mu getirilir bu düzene, bu düzenin içerisinde korkuyoruz çocuk sahibi olmaktan. Hani bir çocuk aman yani bunu çünkü yetiştirirken o kadar zorlanıyoruz ki bin bir zahmet ve çile büyük bir yük haline geliyor artık. Eskisi gibi kolay yetiştiremiyoruz sanki bazı sebeplerden dolayı. O korkunun da kaygının da biraz etkisi var gibi çocuk sahibi olmak. Ne kadar acaba ekonomik temelli çocuk sahibi olma konusundaki kaygıların hani bir çocuk mu iki çocuk mu? Ne kadar ekonomik, ne kadarı psikolojik işte kaygıyla, toplumsal daha bir sebeplerle oluyor. Buna da bakmak lazım sanki.
Evet. Bu türden eğitim programları, hani üçüncü unsur olan bu eğitim programlarının yapılandırılmış bir tarzda toplum katmanlarına yayılması. Bunu Türkiye başarmak zorunda. Bazen şeye çok sinirleniyorum. Aileyle ilgili kaygı gidişattan memnun olmayan insanların çok olayı bütün resmi görmeksizin eften püften nedenlerle ve nere aşırı anlam atfedip büyük resmi görüp etkili bir şey yapamamaları.
Hatta hocam biraz daha hani şey olacak, çok iddialı olacak belki ama biraz daha abartıyorum belki. Türkiye'de sosyal politikaları artık sosyal medya belirler oldu bir anlamda. Yani anlık şeyi düşünün. Bir olay oluyor, münferit bir olay oluyor. Onun üzerinden bir kampanya başlıyor ya da bir sosyal bir o yönde bir ilgi ve bir baskı oluşuyor. Sonra onunla ilgili mesela işte düzenleme yapalım o zaman. Refleksif bir şekilde. Sanki işin ucu kontrol kayboluyor gibi. Şeyde düşündüğüm zaman taciz davalarında işte infial yaratan bir taciz oluyor, bir çocuk tacizi oluyor. İşte idam isterizden hadım etmelere kadar böyle bir tartışma gündeme geliyor. Fakat gerçekten hani tüm boyutlarıyla tartışılabiliyor mu? Bir eylem planına dönüşebiliyor mu? Bir sosyal politikaya dönüşebiliyor mu? Soru işareti.
Şimdi şeyde birkaç zor, aslında kamuoyların tepkileri de önemli bir mesele. Yani biz artık diyelim ki modern dünyanın ana şeyi kamuoyu tepkisinin güçlü hale gelmiş olması. Artık devlet mekanizmaları veya kurumlar kendi kapalı kapıları ardında istedikleri şeyi istedikleri şekilde rahat yapamıyorlar. Herkesin konuşabildiği bir dünya hali olduğu için devletin kontrol edebilmesinin dışında da alternatif mekanizmalar oluşuyor. Orada da kurumsallaşmalar, troller, şeyler oluşuyor. Hani orası da artık sıradan bir vatandaşın özgürlüğünü ihlal edecek şekilde sosyal organizasyonlarla örtülü bir şekilde şu anda internet dünyası. Özgürlüğü bir yandan kolaylaştırıyor, bir yandan manipülasyonun da dibini bulmuş oluyor. Ama yine de kamuoyu tepkisinin önemsememiz gereken bir şey. Doğrusu sosyal medya tepkilerine, bir infial hareketi olmasına hem durduramayız, anlamsız bir şey, böyle bir şey olacaktır. Hem de bunun aslında benim kanaatimce sosyal adalet arayışlarına bir katkısı olabilir. Ama bu şöyle bir yerde kalınca, her bir buna benzer bir olayda buna benzer bir tepki, sonra geriye dönüp bu unutuluyor, sonra başka gündemler, o bir daha geliyor benzer bir tepki, geri çekiliyor. Ama bu arada onunla ilgili bir süreç oluşturulmuyor, inşa edilmiyor.
İnşa edilmiyor hocam.
Orası problem işte. Mesela diyelim ki kadına yönelik şiddeti engelleyebilme meselesi mümkündür ama sadece söylemle olmaz. Çoklu sayıda faktörünle müdahale etmeniz lazım. Ve mümkündür, azaltmak mümkündür. Ama çok sayıda faktöre yapısal müdahale etmeniz lazım. Yoksa azalabilir. Ama sadece hani kahrolsun erkekler düzeyindeki, şiddet yapan erkekler düzeyindeki bir yaklaşım bir şeyi değiştirmiyor. Çünkü şiddeti yapan, daha ölümcül şiddeti yapanlar böyle şeylere karınları tok zaten. Hı hı.
Ya da şey, o çocuklara taciz meselesinde geçen bir eğitimde konuşuldu. Şimdi hakimlerin işi çok zor. Çünkü mesela taciz davalarında fiziki delil genelde %5'i geçmediği söyleniyor. %90-95 beyan ve kanaat üzerine. Şimdi uzun süreli ceza verecek hakim delil olmadığı için tutuklu yargılayamıyor. Tutuksuz yargılanması da diyelim büyük bir şey. Etrafta tacizci dolaşıyor demek. Ama 16 yıl, 20 yıl hatta işte idam istiyoruz mesela meselesinde. İdam mesela gelse taciz olaylarının aksine azalmayacağı, artacağı yönünde ciddi mesela söylemler var. Çünkü hakimler kolay kolay idam cezası veremez. %90 kanaat ve beyanla olan bir meselede %5, %10 fiziki delillerin olduğu bir meselede idam verebilecek hakim sayısı çok az. Dolayısıyla ceza oranını, bu anı alma oranının düşeceği ve tam tersine tacizin artacağına dair mesela hukukçuların ya da psikiyatrların, sosyal çalışmacıların görüşü de var gibi. Yani her zaman çok yüksek cezalar vermek ya da bu caydırıcı olmayabilir. Dolayısıyla bütün meselelerde çok boyutlu. Psikoloji var, hukuk var, sosyoloji var, ekonomi var. Tüm yönleriyle düşünülüp dediğiniz o eylem planlarının hazırlanmasına ihtiyacı var. Yoksa benim o sosyal medyadan kastım o. Çıkıp şu kadar yıl ceza aldırdık demesi bir sosyal medya platformunun, bir derneğin. O yüzden riskleri ve tehlikeleri var. Çığırından çıkmadan kontrollü bir şekilde bir sosyal sorumluluk olması güzel, fakat sosyal politika çok daha farklı bir mesele gibi görünüyor.
Evet, yani toparlarsak esas bugünün konumuz ailedeki olan değişim sürecine Türkiye yerleşti artık, değişim süreci. Yani bir tesadüf değil.
Evet.
Adım adım değişiyor. 2020 yılları verilmesi bundan bir adım öteye gidecektir. 2021 gidecektir. İktidarla hükümetle ilişkili bir mesele değil. Bir trendin içindeyiz. Ama bu trende etki edebilecek akıllı politikalar oluşturabilmek mümkündür. Büyük trendin içinde başka akımlar, hareketler oluşturabilmek mümkündür.
Hızı azaltmak
azaltmak mümkündür. Başka alandan güçlendirmeler mümkündür. Ama bunlar için de böyle güçlü, kalıcı politikalar lazım.
Eyvallah. Peki hocam. Bugünlük de programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.